Çınaraltı.
Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Çınaraltı programında işte sizlerle beraberiz. Bu hafta da sizlerle beraber nostaljik bir yolculuk yapacağız maziye doğru. Ve bakalım program bizleri nerelere götürecek. Ancak programa başlamadan evvel radyo çalışanları ve bu programa emeği geçen arkadaşlarımız adına hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bundan önceki programlarımızda Osmanlılar zamanında 3 kıta üzerinde bir Türk hakimiyeti kurulduğundan bahsetmiştik. Avrupa, Asya ve Afrika. Osmanlı Devleti 3 kıtada da geniş topraklara sahip olmuş. Bu toprakları ganimet için, halkını köleleştirmek için, buralarda hüküm sürüp ben buranın efendisiyim demek için fethetmediği malum. Osmanlı Devleti'nin bir misyonu var. Bu misyonu dünyanın her tarafına yaymak maksadıyla bu fetihler yapılmış. Ve Osmanlılar diğer büyük devletlerden, imparatorluklardan, fatih imparatorluklardan farklı olarak gittikleri yeri vatan bilmişler. Fethettikleri yerde oturmuşlar. Buranın halkını vatandaş statüsüne almışlar. Ne köleleştirmişler, ne ikinci sınıf muamele yapmışlar. Buraları vatan bilmişler. Ve kendi kültürlerini buraya yaymışlar. Buranın kültüründen de faydalı olanları almışlar. Bundan dolayı Osmanlı Cihan Hakimiyeti tarihte hiçbir Cihan Hakimiyetine benzememiştir ve bundan sonraki Cihan Hakimiyetlerine de elbette ki benzemez. Dünyada en meşhur Cihan Hakimiyetleri Roma'nın, Osmanlıların, Britanya İmparatorluğu'nun ve Amerika'nın olmuştur. Çin'in, Moğolların hakimiyetleri geçici olmuştur. Ondan dolayı bu cihan hakimiyeti kuran imparatorluklar içinde Osmanlı Devleti'nin apayrı bir yeri var. Daha önceki programlarımızda Avrupa ve Asya kıtasında Osmanlı hakimiyeti ne kadar sürmüş, tek tek hangi ülkelerde ne kadar kaldığımızı sizlere anlatmaya çalışmıştık, nakletmeye çalışmıştık. Bu hafta sırada Afrika var. Acaba Afrika'da Osmanlı Devleti ne kadar kalmıştır? Bugün bize çok uzak bir kıta olarak geliyor. Gitmek gelmek bile zor. Fakat Afrika'nın yarısına yakını, yakın bir zamana kadar Osmanlı hakimiyeti altındaydı ve uzun yıllar böyle kaldı. Günümüzde hala Afrika'nın bazı camilerinde Osmanlı padişahı adına hutbe okunması, işte bu geleneğin tatlı, aynı zamanda da bir o kadar hazin hatırasıdır. Evet, Afrika deyince Afrika'nın incisi Mısır üzerinde evvela duralım. Mısır 1 milyon kilometre karelik büyük bir ülke ve günümüzde İslam dünyasının en güçlü ve kalabalık ülkelerindendir. Mısır, merkezi Kahire, ki o da büyük bir şehir ve İskenderiye çok meşhur. Değerli dinleyiciler, Mısır ilk zamanlarda, İslamiyet'in zuhurundan sonra ilk zamanlarda fethedilmiş. Burası Kopt ülkesidir. Buranın yerli halkına Kıpti denir. Biz yanlışlıkla Çingenelere Kıpti diyoruz. Fakat esas Kıpti Mısır'ın yerli halkına denir. Bunlar uzun boylu, zayıf, brokusefal kafalı, kıvırcık saçlı, koyu renk, tenli insanlardır. Yakın zamanda Birleşmiş Milletler Katibi Mumisi olan Butros Gali mesela bir Kıptidir. İslam hakimiyeti Mısır'a geldikten sonra, ki Amr bin As fethetmiştir burayı, büyük sahabi, halkın büyük çoğunluğu Müslüman olmuş. Buraya Araplar gelmiş, yerleşmiş. Yerli halktan bir kısım da eski dinleri olan Hristiyanlık'ta devam etmiştir. Mısır'ın kilisesi, yani yerli halkın, Hristiyan olanların kilisesi, Kopt Kilisesi, bugün bile varlığını devam ettiren ve diğer Hristiyan kiliselerinden oldukça farklı, Yahudilik ve İslamiyet'e daha yakın bir kilisedir. Ve yerli halk buraya geldikten, Araplar buraya geldikten sonra yerli halkla karışmış ve bir Mısır halkı meydana gelmiştir. Daha sonra buranın fethiyle buraya Mısır dendiğini biliyoruz. El Mısrul Kahire, Mısır, memleket, garnizon manasına gelir. Kahire, kahredici demektir. Kahredici, garnizon. Kahire, Arapların, Müslümanların kurduğu bir şehirdir. Ondan önce burada Füstat şehri vardı. Kahire, Bağdat gibi Müslümanların kurduğu bir şehirdir. Yani çok eski bir şehir değildir. Ama İskenderiye, ondan çok daha eskilere dayanır. Büyük İskender tarafından kurulmuş bir şehirdir. Sahildeki İskenderiye. Bu Hristiyanlar da umumiyette İskenderiye'de yaşarlar. Değerli dinleyiciler, Arap hakimiyetinin zayıfladığı devirlerde Mısır'da Tulun oğulları ve Ihşit oğulları adında iki Türk hanedanı hakim olmuştur. Arkasından bir ara Fatımiler, Şii Fatımiler, arkasından Eyyubiler ve arkasından Memlük devleti Mısır'ın hakim olmuştur. Memlük devleti önceleri Kıpçaklar, daha sonra Çerkezler tarafından idare edilen bir devlet idi. Memlük köle demektir. Kölemenler de denir. Eyyubi devletinin köleleri vardı değerli dinleyiciler. Bunlar Kıpçak asıllıydı, yani Türk idi. Ve bu köleler orduda temayüz edip subay olurdu. Ve sonra bunların arasından bir sultan seçilmeye başlandı. İşte Baybars mesela bunlardandır. Bu sultan Mısır'ın hakimidir. Tarihte hiçbir yerde görülmeyen bir şeydir değerli dinleyiciler. Bir kölenin seçilerek sultan olması. Tarihteki benim bildiğim tek örnektir. İşte ondan dolayı Memlük Devleti deniyor. Zamanla Kıpçaklar Müslüman olup da bunlardan Mısır'a köle gelmemeye başlayınca, bu sefer Çerkez köleler, Kafkasya'dan getirilen Çerkez köleler aynı yolu geçerek subay olmuş ve arkasından sultan olmuşlardır. Osmanlılar Mısır'a geldikleri zaman buradaki Memlükler Çerkez idiler. Kansu Gavri, Tomanbay, Kayıtbay, bunlar Çerkez idiler. Daha sonra değerli dinleyiciler, burada Yavuz Sultan Selim zamanında bir Osmanlı hakimiyeti kurulmuştur. Mısır, Memlük Devleti daha önce güçlü bir devlet iken zamanla zaafa uğramış ve Osmanlı Devleti'nin bu bölgede bir güç halinde ortaya çıkması üzerine ikinci planda kalmıştır. Ve Osmanlı Devleti'nin inkişafına mani olmaya başlamıştır. Hac yollarını tehdit etmiştir. Osmanlı Devleti aleyhine bir takım tertiplere girişmiştir. Bunun üzerine Yavuz Sultan Selim Han, Memlük Devleti'nin ortadan kaldırılmasının Osmanlı Devleti'nin inkişafı için lüzumlu olduğu, hatta zaruri olduğu kanaatine varmış. Ulemayla da istişare ettikten sonra Mısır seferine çıkmıştır. Ve bu sefer Suriye üzerinden, Gazze üzerinden Mısır'a inmiş. Meşhur Tih Çölü'nü, ki kolay kolay kimsenin geçemediği Tih Çölü'nü geçmiştir. Ve önce Mercidabık'ta, daha sonra Ridaniye'de Mısır kuvvetleri yenilerek Osmanlılar Mısır'a hakim olmuştur. 1517 tarihinde bu hakimiyet başlamış. 1914 yılına kadar Osmanlılar burada 400 sene hakim olmuşlardır. Memlükler 300 yıla yakın, 250 yıla yakın bir zaman, 250 yıldan fazla bir zaman Mısır'ın hakimi olmuşlardı. 1880 yılında İngiltere Mısır'ı işgal etmiştir. Süveyş Kanalı burada. Burası çok stratejik ve çok zengin bir yerdir. Osmanlı Devleti'nin en zengin eyaleti Mısır'dı değerli dinleyiciler. Ve Mısır tabii ziraati çok güçlü. Nil sebebiyle Nil buraya hayat verir derler. Birkaç ürün alınabilen zengin bir memleket. Ve Osmanlı Devleti burada mümtaz bir idare tatbik ediyor. Ayrı bir statü, ayrı bir divan kuruyor, ayrı bir kaz askeri var. Yani Mısır kendine az bir idareyle idare ediliyor. Bir vilayet valisi var. Fakat yapısı gereği, stratejik, tarihi yapısı gereği farklı bir idareye tabi tutuluyor. Mısır'ın bu zenginliğine ve stratejik ehemmiyetine göz diken İngilizler 1880 yılında Mısır'a asker çıkarıp işgal ediyorlar. Osmanlı Devleti o sırada 93 harbinden yeni çıktığı için Mısır'ın bu oldu bittisine karşı koyamıyor. Ancak Osmanlı hakimiyeti resmen devam ediyor 1914'e kadar. 1914'te Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na girince Mısır İngiltere karşısında İngiltere Mısır'ı ilhak etmiştir. Kıbrıs gibi. Ve 1914'ten itibaren Mısır bir İngiliz sömürgesi olmuştur. Ve böylece 400 yıl Osmanlı hakimiyetinde kalmış. 1881'den itibaren yaklaşık 33 sene Osmanlı hakimiyeti ismen ve hukuken kalmıştır. Tabii Mısır deyince daha geniş bir arazi var. Sina ve Gazze gibi topraklardan bahsediyoruz. Aynı zamanda Sudan ve güneye doğru uzun bir toprak parçası var Mısır deyince. Değerli dinleyiciler, 1952'de de zaten Mısır'da krallık yıkılmış ve daha sonra İngilizler bir müddet sonra buradan çekilmişler ve ilk defa Mısır'ı Mısırlar idare etmiştir. 1804 yılından itibaren burada vali olarak Kavalalı Mehmet Ali Paşa'yı görüyoruz. Kavalalı Mehmet Ali Paşa adı üstünde Kavalalı, Türk asıllı bir asker olarak buraya gelmiş. Çok kabiliyetli birisi olduğu için zamanla yükselerek buranın valisi olmuştur. Kavalalı Mehmet Ali Paşa hanedanı 150 yıl Mısır'ı idare etmiştir. Önce Osmanlı valisi olarak, daha sonra Osmanlılar buraya muhtariyet vermiştir Sultan Aziz zamanında ve muhtar bir idareyle yönetilmeye başlanmıştır Mısır. Ve daha sonra 1952 yılında krallık yıkılmıştır burada. 1952'den itibaren Mısır'ı resmen de olsa Mısırlılar idare etmektedir. Zaten o zaman çıkan ihtilalde Mısır Mısırlıların sloganını kullanıyordu. Değerli dinleyiciler, yeri gelmişken enteresan bir şey söylemek istiyoruz ki Mısır binlerce yıl boyunca hemen hemen tamamı Mısırlı olmayanlar tarafından idare edilmiştir. Meşhur firavunlar ki birkaç hanedandan müteşekkildir. Bunlardan Mısır'ın yerlisi olan çok azdır değerli dinleyiciler. Yemenli, İranlı, Arap asıllı, Habeşistanlı, Nubyalı, Kuzey Afrikalı, hatta Makedonyalı aileler idare etmiştir Mısır'ı. Mesela meşhur Kleopatra Makedonyalıydı ve tek kelime Mısır dili bilmiyordu. Firavunlardan sonra burada Arap hakimiyeti, Bizans, Roma hakimiyeti, arkasından Bizans hakimiyeti vardır. Ve bundan sonra Araplar burayı fethetmiştir. Arap İslam hakimiyeti görüyoruz. Tulunoğulları işittiler ki Mısırlı değildi. Arkasından Arap Fatimiler Mısırlı değildi. Mısır'ın yerlisi değildi yani. Memlükler, Türk ve Kıpçak, Türk ve Çerkes yine Mısırlı değildi. Arkasından Türkler, arkasından Kavalalılar 1952'ye kadar 3-4 bin sene Mısır, Mısırlı olmayanlar tarafından idare edilmiştir ki bu da Mısır için enteresan bir bilgidir değerli dinleyiciler. İşte böyle Mısır Osmanlı Devleti'nin belki incisi, evet Hindistan için İngiliz tacının incisi denirdi. Mısır için de belki Osmanlı tacının incisi denilebilir. Her bakımdan gerek stratejik ehemmiyeti gerek zenginliği bakımından 400 sene Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır. Bu hakimiyetin izlerini Mısır'da görmek mümkündür değerli dinleyiciler. İlk zamanlarda emperyalistlerin propagandaları neticesinde Osmanlı Devleti bir işgalci olarak görülmüş ve Osmanlı aleyhtarlığı entelektüeller ve gençler arasında yayılmıştı. Fakat zamanla işin hakikati anlaşıldı. İngiliz hakimiyetinin Mısır'da yaptıkları Osmanlı Devleti zamanını arattı ve Mısır'ın bugün entelektüelleri de gençleri de Osmanlı devrini hasretle aramaktadırlar. Osmanlı devri Mısır'ın bolluk ve zenginlik içinde yaşadığı, sulh ve sükun içinde yaşadığı bir devirdir. Bunu bugün hasretle aramaktadırlar. Mısır'da bugün Türk asıllı pek çok insan yaşamaktadır. Bunlar çeşitli evlilikler sebebiyle Mısırlılaşmış, Araplaşmıştır. Ancak soylarındaki Türk kanıyla iftar ederler. Mısır'a gidenler bilirler. Tanıştıkları kimselerden benim babaannem Türktür, benim anneannem Türktür diye iftihar edenler vardır. Aynı zamanda Türklüğünü muhafaza edip de Mısırlı olarak yaşayan insanlar da vardır. Bunlar da mezheplerinden ayırt edilir değerli dinleyiciler. Mısır'da Şafii ve Maliki mezhebi yaygındır. Hanefi mezhebinde olanlar ya Türk ya Çerkes asıllı kimselerdir. Değerli dinleyiciler, Mısır'ın güneyinde Sudan var. Sudan da Mısır'ın fethiyle beraber Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Çünkü tarih boyu Sudan hep Mısır'a bağlı olarak hayatiyetini devam ettirmiştir. Ancak güney vilayetlerinde ki Sudan 2,5 milyon kilometre karelik bir memlekettir. Güney vilayetleri 750 bin kilometre karelik güney vilayetlerinde Osmanlı hakimiyeti ancak 19. asır başlarında ve o da Mısır yoluyla kurulabilmiştir. Geri kalan parçalar kısmen veya tamamen 400 yıla yakın Osmanlı idaresinde veya nüfuzunda yaşamıştır. 19. asır ortalarında ki Mehdi isyanıyla burada Osmanlı aleyhtarı bir rejim kurulma istenmiştir. Arkasından o arada Mısır'ı işgal etmiş olan İngilizler bu Mehdi isyanını bastırmışlar ve Sudan'ı tekrar Mısır'a bağlamışlardır. Ancak daha sonra Mısır Osmanlı Devleti'nden ayrılınca Sudan ayrı bir devlet olarak hayatiyetini devam ettirmiştir. Evet, Mısır'dan şöyle batıya doğru gidelim. Libya, Osmanlı Devleti'nin büyük vilayetlerinden 2 milyon kilometre kareye yakın arazisi. Fakat çok az nüfusuyla Libya yine Yavuz Sultan Selim'den sonra fethedilmiş. Fakat Mısır'dan daha önce kaybedilmiştir. Fakat fiili olarak buradaki Osmanlı hakimiyeti Mısır'dan daha çok devam etmiştir. Trablusgarp ve Bingazi iki büyük Libya'nın iki büyük şehridir. Bunlar ayrı bir vilayet, bir de Fizan vilayeti vardır. Daha sonra hepsi bağlanarak Trablusgarp sancağı olmuştur. Bingazi, Yavuz Sultan Selim zamanında fethedilmiş. Trablusgarp ve Fizan, Kanuni Sultan Süleyman zamanında fethedilmiştir. Ve buradaki Osmanlı hakimiyeti biraz daha kısadır. Trablusgarp'ı ve Fizan'ı Turgut Reis fethetmiştir ki Turgut Reis'in kabri bugün Trablusgarp'tadır. Libya 400 yıla yakın, 394 yıl Trablusgarp ve Fizan ise 360 yıl Osmanlı hakimiyetinde kaldıktan sonra 1911 senesinde İtalyanlar tarafından işgal edilmiştir değerli dinleyiciler. Malum İtalyan Birliği 1860 yılında kurulmuş ve dolayısıyla o zamana kadar büyük devletler olan İngiltere, Fransa, Hollanda, İspanya bütün müstemlekeleri paylaşmış. Almanya ve İtalya'ya dünyada müstemleke kalmamış. Bunun üzerine İtalya gözünü Afrika, Osmanlı Afrikası'na çevirmiş ve Libya ve Habeşistan'ı fethetme sevdasına düşmüştür. Ve bunu tahakkuk ettirmek için 1911 yılında Trablusgarp'e asker çıkarmıştır. Daha sonra da Habeşistan'a biliyorsunuz asker çıkarmıştır. O sıralarda Osmanlı Devleti İttihat ve Terakki tarafından idare edilmekteydi. İttihat ve Terakki'nin yanlış icatları ve orduyu terhis etmesi sebebiyle Libya hakkıyla müdafaa edilememiştir. Bazı idealist subaylar, askerler Libya'ya giderek burayı müdafaa etmeye çalışmışlarsa da muvaffak olamamışlardır. İtalyanlar kıyı kesimlerinde hakimiyeti kurmuştur. Libya'nın iç kısımlarında ise Libya'nın yerli halkı mücadele etmiştir. İşte Ömer Muhtarlar, Senusiler mücadele etmiştir. Ve buralarda İtalyan hakimiyeti 30'lu yılların ortasına kadar kurulamamıştır. Yani 25 yıl kadar sonra ancak kurulabilmiştir. Libya'da 1969 yılına kadar krallık olarak idare edilmiş. 1969'da yani 45'te İtalyanlar buradan çekilmiş. 45'ten sonra burada kurulan Libya melikliği, hükümdarlığı Sinusi ailesine verilmiştir. Sinusiler Türk dostu olmakla tanınan ve Libya'da İtalyan hakimiyeti kurulunca Türkiye'ye, aile fertle Türkiye'ye kaçan bir ailedir. Hatta Sultan Vahidettin'in kılıcını da bu kahramanlardan İdris Es-Sunusi kuşatmıştır. Malum Osmanlı padişahları tahta çıkarken Avrupa'daki kralların taç giymesine muadil olarak kılıç kuşanırlardı. Ve bu kılıç kuşanma umumiyetle beldenin büyük bir alemi veya Nakibül Eşraf denilen Seyit ve Şeriflerin, yani Hazreti Peygamber soyundan gelenlerin temsilcisi veya Konya'daki Mevlana Tekkesi'nin posnişini tarafından kuşatılırdı. Sultan Vahidettin burada da istisnai davranmış ve Libya'da İtalyanlara karşı kahramanca mücadeleleriyle tanınmış ve daha sonra Türkiye'ye sığınmış olan İdris Es-Sünusi'ye kılıcını kuşatmıştır. Daha sonra İdris Es-Sünusi memleketine dönmüş, Libya'da hükümdarlık kurulmuş ve oğlu da Türkiye'de Bursa'da Kaplıcalar'dayken Kaddafi tarafından yapılan bir darbeyle devrilmiştir ve 1969 yılında Libya'da sosyalist bir idare kurulmuş, kral ailesi ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştır. Buradan bir adım öteye gidelim. Tunus'a gelelim değerli dinleyiciler. Tunus 155 bin kilometre karelik bir ülke. Afrika'nın en güzel ülkelerinden birisidir. Hem tarihi bakımdan hem tabiat bakımından ki Akdeniz'in en güzel sahilleri buradadır. Zengin bir ülkedir. Bu bakımdan turizm bugün Tunus için hayli ehemmiyet taşıyan bir sektördür. Petrolü yok çünkü buranın. Burası da Tunus daha doğrusu. 1534 senesinde Kanuni Sultan Süleyman zamanında Osmanlı hakimiyetine girmiş ve 1534'ten 1881 yılları arasında 350 yıl kadar Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır. Değerli dinleyiciler, Tunus daha önce Kartacalılar tarafından idare edilen bir memleketti. Kartacalılar Akdeniz'in ticaretini elinde tutan zengin bir halk ve devletti. Romalılar tarafından mağlup edilmiş. Tunus Roma hakimiyetine geçmiş. Daha sonra Araplar tarafından Mısır'ı takiben fethedilmiş. Halkı Müslüman olmuş ki halkı Berberidir. Araplar buraya yerleşmişler. Araplar yerli halkla karışmışlar. Ancak Berberiler yine hayatiyetini devam ettirmişlerdir. Türkler burayı fethettikten sonra burada bir Türk kolonisi kurulmuştur. Libya ve Mısır'da olduğu gibi. Tunus şehrinin dışında kalan Tunus ülkesi ise çok daha önce Turgut Reis tarafından ve Barbaros Hayrettin Paşa tarafından zaten fethedilmişti. Daha sonra burası Osmanlı hakimiyetine girince burada Osmanlı hakimiyeti kurulmuş oldu ama Türklerin hakimiyeti burada daha öncedir. 1881 yılına kadar burası da Tunus beyleri tarafından muhtar bir şekilde idare edilmiştir. 1881 senesinde Fransızlar Tunus'u işgal etmişlerdir. Bu işgali götüremeyen, kaldıramayan halk Girit ve Girit üzerinden Ege kıyılarına, İzmir, Muğla, Aydın şehirlerine yerleşmişlerdir. Bugün günümüzde bu Ege adalarında, Ege adaları da tabi mübadeleyle Osmanlı Devleti'ne Türkiye'ye geldiği için Ege sahillerinde hayli Tunus asıllı yaşamaktadır. Evet, Tunus'tan Cezayir'e geçelim. Cezayir 2 milyon 200 bin kilometre karelik bir ülke. Baş şehri Cezayir, Vahran, Konstantin gibi büyük şehirleri var. Fakat ülkenin büyük bir kısmı çöllerle kaplı, sahra kısmı ki 1 milyon 900 bin kilometre karedir. Burada çok az insan yaşamaktadır. Esas Cezayir nüfusu sahilde birikmiştir. Değerli dinleyiciler, Cezayir kuzey itibariyle Osmanlı hakimiyetine girmekle beraber güney kısmı doğrudan doğruya Türk hakimiyetine girmemiştir. Türk tabiyet ve nüfuzunda kalmıştır. Cezayir 1517 yılında Oruç Reis tarafından fethedilmiştir ve bundan önce Türk hakimiyetine değildi. Mısır ise böyle değildir. Mısır Osmanlı'nın fethinden önce de zaman zaman Türk hakimiyetine bulunmuştur. Afrika'da hiçbir ülke Mısır hariç Osmanlı'dan önce Türk hakimiyetine girmiş değildi. Cezayir 1517 yılında fethedildi. Ve 1830 yılında Fransızlar tarafından işgal edildi ki 313 yıl Türk hakimiyetinde yaşamıştır. Cezayir Beylerbeyliği Osmanlı'ya bağlı. Buralar ve Vahran şehri biraz daha geç 18. asırda İspanyollardan fethedilmiştir değerli dinleyiciler. Ve o zamanlar Cezayir, Tunus, Fas İspanyolların hakimiyetindeydi ve Osmanlılar burayı İspanyollardan almıştır. Cezayir ve Tunus 50'li yıllara kadar Fransız işgalinde yaşamıştır. Fransızlar burada çok büyük bir kültür empozisinde bulunmuştur. Tunus ve Cezayir halkı Fransız kültürüyle alifte olmuştur. Öyle ki Arapça çok yerde unutulmuş. Fransız örf ve adetleri, Fransız yaşayışı ve hayat telakkileri Tunus ve Cezayir'e yerleşmiştir. Ancak Fransızların Cezayir ve Tunus'u terk etmeleri Cezayir ve Tunus için mucibi felaket olmuştur. Çünkü bu tarihten sonra her ikisi de sosyalist Rusya'nın birer peyki durumuna gelmiş. Fransızların yapamadığı tahribatı bu tarihten sonra Ruslar yapmıştır değerli dinleyiciler.
Yeah.
Evet, bir adım daha garba gidiyoruz. Fas. Bizim Fas dediğimiz Avrupalıların Marok veya Morokko dedikleri ülke. Biz buradaki ilk fethedilen şehir olan Fas ismine binaen, buraya Fas diyoruz ki Fez şehridir orası. Araplar ise Avrupalılar ise buranın güçlü şehirlerinden kültür ve ticaret merkezi olan Marrakeş sebebiyle buraya Marokko veya Marok demektedirler. 450 bin kilometre karelik bir ülke Fas. Vaktiyle değerli dinleyiciler, yani 16. asırda dünyanın büyük devletleri arasındaydı. 16. asrın ikinci yarısında ve 17. asrın başlarında Osmanlı tabiyetinde yaşamıştır. 100 yıl kadar. Zaman zaman bazı yerler de Osmanlılar tarafından fethedilmiştir. Ancak Fas müstakil bir sultanlık olarak hayatiyetini hep devam etmiş. Hiçbir zaman bir Osmanlı vilayeti olmamıştır. Zaten o zamanlar müstakil bir Osmanlı devleti, bir Hint İmparatorluğu, Hindistan İmparatorluğu, bir de Fas devleti vardı. 3 tane Müslüman devlet vardı. Hepsi, her biri de çok büyük ve güçlü devletlerdi. Değerli dinleyiciler, Fas halkı Berberi olmakla beraber Araplar tarafından fethedilmiş ve burası Endülüs, İspanya'ya geçişte bir üst görevi görmüştür. Zamanla Hazreti Hasan evladından ailelerin gelip buraya yerleşmesi ve burada hakimiyet kurmasıyla Fas ve Endülüs'te hükümdarlık aileleri şeriflerden olmuştur. Günümüzde de Fas Meliki bu böyle bir Hasenidir, şeriftir. Yani Hazreti Hasan soyundan gelen bir kimsedir. Zaman zaman halifelik iddiasında da bulunmuştur. Geri gelmişken değerli dinleyiciler, Fas İslam tarihinde bir kültür merkezi ve bir ticaret merkezi olmuştur. İslam İmparatorluğu'nun batıdaki en uçtaki topraklarını teşkil eder ve burada Fas'ın Fez şehrindeki Kureviyyin Üniversitesi dünyanın en eski üniversitesidir. 840'lı yıllarda kurulmuştur ki 1200 yıllık bir üniversitedir. Daha Avrupa'da üniversitenin mana ve mefhumu dahi bilinmeden Fas'ta Kureviyyin Üniversitesi kurulmuş ve günümüze kadar da tahsil ve tedrisata devam etmektedir. Yani dünyanın en eski üniversitesi bugün Fas'ın Fes şehrinde bulunmaktadır. Kureviyyin Üniversitesi. Bu bakımdan da Fas'ın İslam tarihi, İslam medeniyeti bakımından ehemmiyeti vardır değerli dinleyiciler. Değerli dinleyiciler, Fas'ın güneyinde bulunan İspanyol Sahrası, İpni ve Presidios gibi şehirleri bulunan 250 bin kilometre karelik fakat nüfusu fazla olmayan bir İspanyol Sahrası var. Büyük bir kısmı çöldür. Burası daha önce İspanyol sömürgesiydi. Ancak İspanyollar burayı işgal etmeden önce Fas Sultanlığı'nın bir toprağıydı. Ve dolayısıyla İspanyol Sahrası Türk nüfus ve hakimiyeti içindeydi. Daha sonra İspanyollar burayı işgal ettiler. Arkasından Fas'ı da Fransızlar işgal etti. Ve Fas 19. asır sonlarında Fransız işgalinde kaldı. 1957 yılına kadar Fransızlar aynı Cezayir ve Tunus gibi Fas'ta hakimiyet kurdular. Ve 1957 yılında itibaren Fas müstakildir. 100 yıllık bir devre Fransız işgali mevzubahistir. Yakın zamana kadar İspanya ile olan diplomatik ihtilaflar neticelenmiş ve İspanyol Sahrası tekrar Fas'ın bir toprağı olmuş. Böylece Fas sınırları genişlemiştir. İşte İspanyol Sahrası da böylece Osmanlı nüfuzunda kalmıştır. Yine Fas'ın güneydoğusunda bulunan Moritanya 1 milyon kilometre karelik ancak nüfusu çok az olan bir ülke ve onun yanındaki 1 milyon 200 bin kilometre karelik Mali daha önce Fas Sultanlığı'na tabiydi değerli dinleyiciler ve onlar da Fas Sultanlığı dolayısıyla Osmanlı nüfuz ve hakimiyetinde kalmış halifeyi, Osmanlı halifesini metbu tanımıştır. Moritanya ve Mali halkı, Mali'nin bir kısmı zencidir değerli dinleyiciler. Ancak Moritanya halkı zenci değildir. Berberi Arap karışımıdır. Şankiti deniyor bunlara. Moritanya'nın da kendine has İslam medeniyetinde kendine has bir yeri vardır. Yazma kitapların çoğaltıldığı ve bu sayede İslami ilimlerin yerleştiği ve yayıldığı bir yerdir. Fakir, arazisi kıt olmakla beraber buradan zamanla çok meşhur büyük alimler çıkmıştır Moritanya'dan. Günümüzde de Arap topluluğunun bir parçası olarak kabul edilmektedir. Böylece Fas'taki Osmanlı hakimiyeti sebebiyle Fas, İspanyol Sahrası, Moritanya ve Mali'de uzun yıllar Osmanlı Türklerinin nüfuz ve hakimiyeti altında kalmıştır. Değerli dinleyiciler, tarihte Nijer, Senegal, Nijerya, Kamerun, Gambiya ve Gine gibi zenci devletler üzerinde güçlü zenci krallıkları vardı. Bu zenci krallıkların devamı olan Bornu devleti vardır ki Müslüman olmuştur ve burada güçlü bir hakimiyet kurmuştur. Bornu devleti önceleri Fas'a ve daha sonra Osmanlı devletine tabi olmuştur. Ve uzun yıllar Osmanlı hakimiyeti Bornu devletine devam etmiştir. 19. asrın sonlarına kadar şeklen de olsa bu devletler Osmanlı devletini metbu tanımış ve Osmanlı halifesi adına burada hutbe okunmuştur. Bu asırdan itibaren Fransızlar Fas, Cezayir, Tunus üzerindeki işgallerini güneye intikal ettirmişler. Moritanya, Mali, Nijer, Senegal, Kamerun, Gambiya, Gine birer ikişer işgal edilmiştir. Daha sonra Nijerya ve Gambiya'da İngiliz hakimiyeti kurulmuş. İngilizler Fransızların o Afrika'nın Atlas Okyanusu'ndaki körfezine inmelerine mani olmuşlardır. Ve böylece Afrika'yı İngilizler ve Fransızlar aralarında paylaşmışlardır. Bir ara Kamerun'da Alman hakimiyeti kurulmuştur. Şimdi Afrika'nın doğusuna gidelim. Afrika'nın doğusunda bulunan Eritre, ki 120 bin kilometre kareliktir. Djibouti, 21 bin kilometre karelik. Buralar ve Somali, Habeşistan'ın büyük bir kısmı, 16. asrın ikinci yarısından itibaren Osmanlı hakimiyetine düşmüştür. Eritre'de Osmanlı hakimiyeti 19. asrın son yıllarına kadar sürmüştür. Ve en son bu bölgedeki Osmanlı hakimiyeti Eritre'de devam etmiştir. Somali, Djibouti, Habeşistan'ın mühim kısmı Mısır vasıtasıyla uzun yıllar Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır. Somali ve Eritre'de de bugün Türk aslından gelen kimseler az da olsa yaşamaktadır. Habeşistan, İslamiyet'in zuhurundan önce Hristiyan olmuş. Kendilerine mahsus Kopt Kilisesi'ne bağlı ama kendilerine mahsus otonom bir kiliseleri olan bir halktır. Habeşistan'da bir müstakil devlet vardı. Hükümdarlarına Necaşi denirdi. Ve bu devlet önceleri Roma ve Bizans'a daha sonra bağlı olarak sonra müstakil olarak devam etmiş. Ve Müslümanlar tarafından Habeşistan'ın büyük kısmı fethedilmiş. Fakat güneyi gene müstakil bir devlet olarak devam etmiştir. Habeşistan'da bugün az sayıda Müslüman yaşamaktadır değerli dinleyiciler. Ama Eritre, Somali, Djibouti gibi Habeşistan'ın mühim kısmı Müslümandır. Ve burada da İslam hakimiyeti ve İslam medeniyeti yerleşmiştir. Habeşistan'da az miktarda Yahudi vardı değerli dinleyiciler. Sultan Süleyman zamanında, yani Hazreti Süleyman zamanında buraya göçtükleri rivayet edilen bir Yahudi topluluğu vardı. Falaşalar, daha sonra bunlar İsrail'e dönmüştür. Habeşistan bir ara değerli dinleyiciler İtalyanlar tarafından işgal edilmiş ve Habeşistan İmparatoru Habeşistan'ı terk etmiştir. Daha sonra İmparator tekrar Habeşistan'a dönmüşse de 3. Haile Selasiye Türkiye'de gelmişti bu. Daha sonra Habeşistan'da askeri bir darbe olmuş ve Habeşistan sosyalist güdümlü bir idare tarafından idare edilmeye başlanmıştır. Ve burada dahili harp ve iktisadi sıkıntılar hiç eksik olmamıştır. Yeri gelmişken değerli dinleyiciler, Uganda bir zamanlar meşhur reis cumhuru Idi Amin tarafından yönetilen ve bununla meşhur olan Uganda, 250 bin kilometre karelik Uganda, 19. asrın ikinci yarısında Mısır tarafından fethedilmiş, Mısır nüfuzuna girmiştir ve bu vasıtayla da Uganda'da az bir zaman Osmanlı hakimiyeti vardır. Bir de değerli dinleyiciler, Zengibar ve Tanganyika, onun Zengibar bir adadır değerli dinleyiciler. 2500 kilometre karelik bir adadır Afrika'nın doğusunda ve bunun karşısında Tanganyika denilen bir toprak parçası. Burası ikisi birleşerek Tanzanya olmuştur. Tanganyika halkı Arap asıllı ve zencilerden oluşur. Zengibar ise koyu renkli bir halktır. Zenci ve Arap burada yaşamaktadır. Bir ara Umman'a tabi olmuştur Zengibar. Zaten Umman Sultanı ile Zengibar Sultanı aynı aileden gelir. Bu vasıtayla Osmanlı hakimiyetinde kaldığı gibi daha sonra 16. asırda Osmanlı denizcileri tarafından ziyaret edilmiş ve bazı yerleri fethedilmiştir. İşte Zengibar ve karşı sahilleri 19. asırda Umman'a bağlı olduğu için buralarda Osmanlı hakimiyeti en azından nüfuzu vardır. Ve Tanganyika'nın bitişiğindeki Kenya ve Mozambik sahilleri, ki bunlar Kenya İngiliz, Mozambik Portekiz sömürgesidir. Kenya'da daha önce Portekiz sömürgesiydi. Burası da Osmanlı denizcileri tarafından sık sık ziyaret edilmiş, burada üs kurulmuş ve Osmanlı nüfuz bölgesinden sayılmıştır. Evet değerli dinleyiciler, işte böyle Osmanlı Devleti 3 kıtada 500 yıl, 400 yıl, 300 yıl süren bir hakimiyet kurmuştur. Ve Afrika, bugün bize çok uzak bir ülke gibi gelen Afrika'da bile Osmanlı hakimiyeti, en önce fethedilen Mısır başta olmak üzere 400 yıl ve ondan sonra 350 yıl, 300 yıl gibi yıllarla uzun müddet devam etmiştir. En son Afrika toprağı, elimizden çıkan Afrika toprağı Libya olmuştur. 1911 yılında Libya, Osmanlı Devleti'nin Afrika'daki son toprakları elimizden çıkmıştır. Vaka 1914'te İngilizler Mısır'ı fethetmiştir, ilhak etmiştir ama Mısır'da İngiliz hakimiyeti daha önce kurulmuştur. Eğer Mısır'ı saymazsak en son Osmanlı toprağı Libya'dır. Ama 1914'te de Osmanlı Devleti bu oldu bittiği kabul etmek zorunda kalmış ve Afrika'daki son topraklarından da çekilmiştir. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Haftaya bir başka Çınaraltı programında buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.